Ayrım 9. Aşkın dünü, bugünü. Sayfa 111. Aşkın değişim yılları. Altan Öymen'in değişim yıllarını, parantez içinde Doğan 2004, okuyorum. Alışıldık bir otobiyografiden çok, büyük emekle kotarılmış bir resimli tarih ansiklopedisi gibi. Türkiye'nin 40'lı, 50'li yıllarını merak edenler için tam bir başvuru kitabı. Bir gazete kitap mantığıyla hazırlandığı için siyasetten dış politikaya, spordan magazine kadar gündelik hayatın her boyutunu kendi deneyimleriyle anlatıyor Altan Ağabey. Büyük samimiyetle, rengarenk ayrıntılarla tatlı tatlı anlatıyor. Kitap, Öymen'in ilk gençlik yıllarıyla başlıyor. Henüz flört lafı bile dile girmemiş. Erkekle kızın yakın arkadaşlığını anlatmak için konuşmak sözcüğü kullanılıyor. Ahmet'le Ayşe konuşuyor. Mehmet'le Fatma konuşurken yakalanmışlar gibi. Çünkü kızların bakirelik meselesi önemliydi ve onu korumaları gerekliydi diyor Öymen. Kitabı okurken onun ergenliğinden bizimkine pek bir şey değişmediğini fark ettim. Demek o denetim çemberi 40'lardan 70'lere dek sürmüş. Evet, biz de konuşurduk. Gizlice, sessizce, tenhada ve daima konuşurduk. Aşkı, özgürlük diye tercüme eden Avrupa'nın cıvıltısı henüz okul duvarlarına vurmamıştı. Bekaret, kutsal emanet vasfını yitirmemişti. Anneler, Türk filmleriyle ve şahsi tecrübeleriyle edinilmiş bir bilgiyle kızlarının kulağına, "İffetini korursan iyi kısmet bulursun" öğüdünü fısıldardı. Hayat borsasında en çok iffet ile tahsilin prim yapacağına dair umutlarını henüz yitirmemişlerdi. O yüzden biz etsek etsek arkadaşlık teklif edebilirdik. Magazincilere yakalanan şöhretlerin geleneksel savunması sadece arkadaşız. Ola ki o günlerden kalmadır. Biz gerçekten sadece arkadaşlık. Dönemin simgesi şarkısında Melike Demirağ, "Bir bakarsın volkan olmuş yanmışsın arkadaş" diye özetlerdi durumu. Lise koridorlarında "konuştuğun biri var mı" sorusu bir ağız yoklama alametiydi. İzleyen cümle genelde okul çıkışı beraber yürümek teklifi olurdu. Aşk dediğinde konuşarak yürümekten ibaretti zaten. Alpay, "Eylül'de gel okul yoluna" dedi mi herkes yola koyulurdu. Yegane buluşma ve karanlıkta baş başa kalma mekanı olan sinema salonları, porno salgını yüzünden kızlara kapandığından mekansızlık sorunu had safhadaydı. Okul bahçeleri aşka tahammülsüzdü. Park izbelerinde tek gözle bekçi gözleyerek öpüşülürdü, densizlikten değil, yersizlikten. Sonraları çıkmak icat oldu. Cumhuriyetin çikita muz yiyebilen ilk nesli, yarı İngilizce konuşan başbakanlarına özenerek "going out"u çıkmak diye tercüme etmişti. Malum soru, "çıktığın biri var mı" şekline dönüşmüştü. Daha önceleri, parantez aç, "sadece arkadaşken" yani parantez kapa, pek çıkamazdınız. Çünkü çıkmak için, parantez içinde Amerikan filmlerindeki gibi, önce kızın evine girmek, babasından izin almak, eve bırakırken de kapı önünde dudağına öpücük kondurmak gerekirdi. Biz daha içeri girememiştik ki çıkabilelim. Sonra bir gün Semiha Yankı, "sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika" diyerek yeni çağı müjdeledi. Bir dakika mı? Hepimizin yanağını al bastı. Geçen 10 yıl içinde anneler kızlarının iffet ve tahsil sayesinde hayırlı kısmet bulabileceğine dair umutlarını yitirmişti galiba. Dil bilen ve patronuyla gezilere de çıkabilen presentable asistanlar daha çabuk iş bulup daha iyi para kazanabiliyordu. Konuşma böylece çıkma evresinden sevişme devresine terfi etti. Çok değil, 10 yıl sonra da "yakalarsam mucuk mucuka" dönüştü. Altan ağabeyin tire bizim kuşağa denk gelecek tire bir sonraki kitabını sabırsızlıkla bekliyorum. Sayfa 114. 70 Model Aşklar. Bir süre senaryo danışmanlığını yaptığım Hatırla Sevgili dizisinin son bölümünü ekiple birlikte izledim. Dizinin senaristi Nilgün Öneş'in belki hala umut vardır diyen son sözleriyle ilk gençliğime gittim. Nicedir açmayan bir çiçeği koklamış gibi oldum yeniden. Dizinin genç oyuncularının yaşadığı çağ ile canlandırdığı çağ ne kadar da farklıydı birbirinden. Onların tarih diye anlattığı şey bizim gençliğimizdi. Ve onların gençliği bizim tarihimizin mahşer yeri. Dizi boyunca birbirine uzanıp kavuşamayan bütün o ellerde, içinde demir bir yumruk gibi gezdirilen hislerde, altında tutkuyla beklenen pencerelerde, uzun sessizliklerde, sevip diyememelerde, ayrılıp vazgeçememelerde, 70'liler için çok tanıdık bir hissiyat gizliydi ki o hissiyatın hatırlatılması dizinin siyasal hafızaya katkısı kadar önemliydi. Söylenmemiş iki sözcük yüzünden heba olmuş gitmiş aşkların mezarlığıdır 70'ler. Oysa bugün aynı iki sözcüğün enflasyonundan tıklım tıkış aşkın kabristanı. Sevda uğruna dünyayı yıkacak kadar cüretkâr ama iş o sevdayı itiraf etmeye gelince dünyası yıkılan çocuklardık. O yüzden çoğumuz sevgimizi hayat boyu sinede bir yâre gibi sakladık. İlk yavuklumuzla hiç uyuyamadıysak da hep onun hayaliyle sabahladık. Ve o aşklar bir türlü vuslata erip hakkıyla yaşanamadığından eskimeyip her daim taze kaldılar. Kaç kırık aynada ilan-ı aşk provalarımızın izi vardır kim bilir. Kaç lise kitabı kurutulmuş güllerimizin döşeğidir. Kaç park bankında, kaç yaz kampında mahcup arkadaşlık tekliflerimizin ergen sesi gizlidir. Kaç plağın kapağında, kaç hatıra defterinin kalbin kadar temiz sayfalarında anlaşılmayı bekleyen imalı mısralarımız vardır. Hele mektuplar. Bizler ki son nesliyiz mektup denilen itirafnamenin. Kaç mektup gece ve müzik eşliğinde karalanmış, kaçı örnek aşk mektupları kitabından ya da cep fotoğrafından araklanmış, kaçı gizlice yavuklu cebine saklanmış ve ümitle cevap kollanmıştır. Aşk demek cüretti zaten. Arkadaştık biz. O en güzel, o en sıcak duyguydu çünkü. Çıkma değil, hele yatma hiç değil. Konuşma teklif edilirdi en kabadayısı. Konuşma teklifi bile arkadaş kalalım diye reddedilirdi. Arkadaşlık o kadar değerliydi. Bir kez söz verildi mi de o söz illaki kıyamete kadar giden bir yemindi. El ele tutuşmaya cüret edebilenler uzun kır yürüyüşlerinde uzun uzun susarlar. Şiirler, şarkılar derdi onların diyemediğini. Devrimciler, en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızı okurdu Nazım Usta'dan. Lümpenler, biz görmesek de görecekler var, bitecek dertlerimiz diye söylerdi Orhan Baba'dan. Umut katığıydı yarın düşlerinin ve ben demek ayıptı biz varken. Lügatinde yalnızlık yoktu 70'lerin. Onca vuslatsızlığa rağmen bunca dile düşmemişti. Kavuşmak kolaylaştıkça arttı ıssızlık edebiyatı da. Sanki ete kemiğe büründükçe etten ve kemikten ibaret kaldı ilişkilerde. Nostaljik bir mazi güzellemesi yapmak istemem. Çünkü giderek zindana dönüşen koyu bir karanlıktı aynı zamanda 70'ler. Ama aşkın ha babam ertelendiği o kanlı karanlıkta bile en dayanışmacı ve masum yanları saklıydı insanoğlunun. Ayşegül Devecioğlu, Kuş Diline Öykünen romanında bir kahramanına o masumiyeti şöyle söyletir. Ben hiçbir zaman o kadar iyiliği bir arada görmemiştim. İnsanların en iyi halleri sanki saklanıp gizlendikleri kuytulardan çıkmış ortada salınıyorlardı. Şimdi bakıyorum da umursamaz kalabalıklarda metruk bir yalnızlık yaşıyor neslim. En güzel günlerimiz, dün yaşadıklarımız mıydı acep diye sorguluyor. Canlandırdığı rol ile yaşadığı hayat arasında bocalayan, o yılların hesapsız aşklarını kıskanan, ilişki bolluğu içinde tenhalıktan yakınan genç dizi oyuncularıyla bunları konuştuk. Gecenin sonunda belki hala umut vardır dedim onlara. 70'lerden kalma bir alışkanlıkla. Sayfa 117. Bizim kadınlarımız. Bizim kuşak erkeklerinin genelde problemli bir ilişkisi oldu kadınlarla. Bir ara kuşaktık. Babalarımız, kadınsız ortamlarda büyümüş, eşlerini ilk kez gerdek gecesi çıplak görmüştü. Çocuklarımız ise ilkokulda cinsel eğitim dersiyle büyüyecekti. Babalarımızdan ileri, çocuklarımızdan geriydik, her kuşak gibi. Ama zor bir ergenlik geçirdik. Boğaziçi'nde o ağaçtan bu ağaca kovalamaca oynayan genç kızlar gitmiş, okul çıkışı film afişlerinde anadan üryan kevaşeler, tahrik edici pozlarla bizi karanlık salonlara davet eder hale gelmişti. O salonların perdesinde inleyen kadınların cüretkârlığı ile mahalledeki kızların taassubu arasındaki uçurumda büyüdük. Perdedekine ısınamadan, ısındığımıza dokunamadan. Sonra gün geldi, bacı oldu çevremizdeki kadınlar. Onlar kadın değil, siperde yan yana saf tuttuğumuz, omuz omuza halaya durduğumuz yoldaşlardı. Onca yoksulluk varken gönül işleriyle uğraşmayı kendimize yediremedik. Sarp ihtilal yollarında sevdayla yitirilecek vakit yoktu. O yolda el ele gezenlere, aşk acısı çekenlere, bacılara göz dikenlere iyi gözle bakılmazdı. Buslatı devrim ertesine erteleye erteleye tamamladık erginliğimizi. Siperler çöküp halaylar durduğunda, yarın yanağından gayri her konuda birikim sahibiydik. Büyük suskunluğun ardından bacılarımız yeniden ortaya çıktığı zaman kadın olmak diye bir meseleleri vardı. Artık siyasetin değil kadınlığın diliyle konuşuyorlardı. Pos bıyıklı eski yoldaşları maçolukla suçluyorlardı. Eril bir dilden, erkek iktidarı meselesinden dem vuruyorlardı. Bazı ilişki guruları bizim de cinselliğimiz var diye haykırıyor, yatakları, odaları, evleri ayırmayı öneriyorlardı. Daha birleştirememiştik ki. Bu yeni dili öğrenmeye koyulduk. İş adamı, bilim adamı demek ayıptı. İş insanı, bilim insanı demeye alışmalıydık. Bir ömür verdiğimiz adab-ı muaşeret bilgimiz sıfırlanmıştı. Palto tutsak, kapı açsak, yol versek, hesap ödesek kızıyorlardı. Bize kibarlık diye öğretilen şeyler bir anda eşitliği tahrip eden davranış kalıpları haline gelmişti. Pısırıklaştık. Bu şaşkınlık döneminin ardından yeni ortama uyuma seferberliği başladı. Bıyıklar kesildi, göbekler eriltildi, aşk hikayesi filminin oğlanı gibi fitilli kadife ceket altına kot pantolon giyildi. Fakat heyhat, çilemiz bitmemişti. Bacıların bir kısmı türbana bürünüp hacı oluvermişti. Bir kısmı ise iş hayatına dalıp kariyer hırsına kapılmıştı. Bu ikincilerin çoğu iki soyadı taşıyordu. Biri babadan, öbürü kocadan. Her alanda rakiptik artık. Maçolukta bile. Bebek bezi bağlayabilen pısırık erkekler gözden düşmüştü. Karizmatik, iktidar sahibi maço erkek tarih sahnesine dönmüştü. Ve biz, yırtık adab-ı muaşeret kitabımızla ortada kala kalmıştık. Maçta fanatik, işte karizmatik, ilişkide antipatik kadınlar çıkmıştı ortaya. İlişki kuramaz, kurabilsek tutunamaz olmuştuk. Vuslata eremeden boşanma çağını karşımızda bulmuştuk. Gönlünce kadın bulamayınca ameliyatla kadın olanlar ya da erkeklere bıyık buranlar çıktı aramızdan. Annesi gibi iffetli kadın arayanlar, cepte Viagra, Natasha avına çıkanlar, haydi eller havaya alemlere dalanlar, internet sitelerinde eş bakanlar, aczini şiddet kullanarak bastıranlar, sığınağı erkek erkeğe ortamlarda bulanlar. Her değişim dalgasında geri ve her daim acemiydik kadın konusunda. Galiba da hep öyle kalacaktık. Herkes çıplak, herkes yalnız. Bodrum'da dostlarla yemek yerken birden karşı dağda lazerle yazılmış yazılar gördük. Reklam yazısı sandık. İşin aslı sonradan anlaşıldı. Meğer orada "Seni seviyorum Ece Erken" yazıyormuş. Sevgilisi Erdinç Acar'ın Erken'e ilanı aşkıymış. Yani evet reklammış ama aşk reklamıymış. Refik Halit Karay, Üç Nesil, Üç Hayat kitabında meşrutiyet öncesinde aşk, gizli ahlar, oflar, iç çekmeler, iğne ipliğe dönmeler, verem olmalardan ibaretti diye yazar. Delikanlı, yüzünü bile göremeden sevdiği yavuklusuna aşkını ilan etmek için penceresi önüne bir parça kömür, bir limon, bir de kuru ekmek bırakır. Kömür, aşkından yandım, kavruldum demektir. Limon, sevdanla sararıp soldum. Kuru ekmek ise, yeter ki kavuşalım, ömrümce kuru ekmek yemeye razıyım. Acar'ın ki bu kadar dokunaklı değil belki ama daha okunaklı. Üstelik dağa lazerle yazı yazdırmak, dağı delip şehre su taşımaktan daha zahmetsiz. Ve kesinlikle kuru ekmekten fazlasını vaat eden bir jest. Meşrutiyet ile cumhuriyet farkı bu. Parantez içinde ünlem. Öykünün sonrası daha ilginç. Ece'nin bundan önce de Erdinç Acar'ın ağabeyisiyle çıktığına dair haberler. Tire içinde doğruysa, Acar'ın babasını rahatsız etmiş. Acar da babasının sözünü dinleyip ilişkiyi bitirmiş. Ece Twitter'da "Bu gidişle evde kalacağım" diye yazmış. Kendisini izleyen magazincilere de "Belli ki siz bana kimi yakıştırırsanız onunla aşk yaşayacağım" diye laf çakmış. Farkında mısınız? Bodrum'un alamet-i farikalarından biri haline gelen paparazziler için toplumu yozlaştırıyor filan derken aslında tersine ikinci sayfa haberlerinin bir taassup müessesine dönüştüğünü görüyoruz. Ece'nin dediği gibi kim kiminle nerede ne yapıyoru açtı haberler. Kim kimi sevmeli, ne giymeli, kaç kilo vermeli, ne kadar içmeliye kadar uzandı. Egemenlik alanını genişleten paparazzi bir dönem batıda kilisenin üstlendiği role soyundu. Bazen aile, bazen toplum adına denetim yapıyor. Teşhir ederek uyarıyor. Sözü dinlenmezse, tire, Diana örneğinde olduğu gibi, tire, cezalandırıyor. Ece örneğinden yola çıkarak varmak istediğim yer başka. Bodrum kaynaklı ikinci sayfa haberleri bize, özgürlüğün, tire, serbestlik desek daha doğru, tire, buralarda tavan yaptığını gösteriyor. Birkaç popüler mekanı gezince de görüyorsunuz zaten. Herkes ve her şey serbest. Peki öyleyken neden Sıla'nın dillerde gezen şarkısında dediği gibi yalnız ve çıplak, mutsuz ve damsız herkes? Bunca modern ve rahat ilişkinin içinde "babam istemedi" ya da "evde kaldım" türü taşra esprileri ne arıyor? Neden kazmayla dağı delen aşıkların efsanesi asırlarca kalıyor da lazerle dağa yazılan aşkların ömrü 2 gün bile sürmüyor? Neden meşrutiyet öncesinin gizli ahlarının, oflarının yerini çağımızda aleni ve şehevi ahlar, oflar aldığı halde hem de alternatifin en bol olduğu mekanda herkes en çok yalnızlıktan yakınıyor? Paramparça. Maxim Gorki, 19. yüzyıl sonunda yazdığı Boles adlı öyküsünde, Moskova'da bir apartman dairesinde karşılıklı oturan bir üniversiteli genç ile Polonyalı bir fahişenin komşuluklarını anlatır. Polonyalı Teresa, iri yarı, çirkin, biraz da geçkin bir kadındır. Bir gün üniversiteli komşusundan kendisi için nişanlısına bir mektup yazmasını rica eder. Mahsun kumrusundan Varşova'daki Boles'e sımsıcak sevgi mesajları yazdırır. Birkaç hafta sonra yeniden kapıya dayanır. Bu kez nişanlısından kendisine gelmiş gibi bir mektup karalamasını ister üniversiteliden. Bizim genç bu tuhaf oyundan sıkılır, tersler Tereza'yı ve kapatır kapıyı. Sonra pişman olup özür dilemek için kadının evine girdiğinde onu zavallı bir halde bulur. İtiraf eder Tereza, gerçekte ne Boles diye bir nişanlısı vardır ne de mektuplaşabileceği başka biri. Sevgiye susamışlığından kafasında bu oyunu kurmuştur. Kendisine, yani mahzun kumrusuna aşk satırları yazacak bir nişanlı uydurmuş, onun adına yazdırdığı satırları başkalarına okutarak böyle bir sevgilinin varlığına kendini inandırmıştır. Ne kötülük vardır ki bunda? Delikanlı bunu öğrendikten sonra haftada iki kez Teresa'nın Boles'e mektuplarını yazar, sonra da Boles'in ona cevaplarını. Teresa ağlar bunları dinlerken, bir yandan da yalnız üniversitelinin söküklerini diker. Teoman'ın Ne Style'daki söyleyişini okurken bu hazin öyküyü anımsadım. Kendimi kötü hissettiğimde 19. yüzyıl romanları okuyorum diyordu. İtiraf etmeliyim ki ben de haftalardır dilimde onun paramparçasıyla geziniyorum. Ve bu şarkının sözlerinde Teresa'nınkine benzer bir sevgiye susamışlığı tadıyorum. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar paramparça. Bu yaşta bir delikanlı niye doğum gününde yas tutar ki? Son bir ayda iki Teoman konseri izledim. Bir stadyum dolusu gencin hep bir ağızdan bildiğim tüm hayatlar paramparça diye haykırışına tanık oldum. Onun ağzında büyüyenlerin, kendi kuşağının kelimeleri olduğunu hissettim. Türkiye'nin en çok satan albümü onundu. Adı 17. Her şeyin satılık olduğu bir dünyada mutsuzluktan sarhoş olmuş. Elveda Zalim Dünya şarkısıyla kelebek kadar süren ömrünü noktalamış 17 yaşında bir gencin öyküsü vardı albümde. O söylerken 17 yaşında olanlar 1983'te doğdu. Büyük şehirde büyüdülerse ne kan kokusu bulaştı gençliklerine ne tank sesi böldü uykularını. Duvarlar, sınırlar, tabular yıkıldı onlar için. Okullar, barlar, internet kafeler açıldı. Niye öyleyse bu iç kanama? Teoman, beni çarpan bir sözcükle yanıtlıyor soruyu. Köksüzüz diyor, tutunacak hiçbir şeyimiz yok. 1990'larda yapılan bir araştırmada gençlerin çoğu kendi durumlarını 10 yıl öncesine göre daha kötü olarak nitelemişti. Hep bir kabus dönemi olarak tanıdıkları 80 öncesinde bugünden daha iyi olan neydi ki? Belki şu, onlar doğru ya da yanlış bir yere kök salmış tutunmuşlardı. Sokaklarda cellat koz gezerken bile rüzgar güllerinin ölüm esintileri yerine daha iyi bir yaşam umuduyla döndüğü bir dönemdi o. 80 öncesindekiler belki toplumu kurtarma uğruna gençliğini tam yaşamadı ama yanlış yöntemler içerse de dayanışma, heyecan ve paylaşma duygularıyla büyük bir toplum projesi uğruna çaba gösterdi. Şimdi ise kendisi için kendisine eziyet eden bir kuşak var, diyor Hayri Kozanoğlu. Parantez aç, Yuppiler, Prensler ve Bizim Kuşak. İletişim 1993. Parantez kapa. Ve bugünün kalpsiz kuşağını bildiği şair adı bilgisayar markasından az olanlar diye tanımlıyor. Bugün hepimizin bildiği bütün hayatlar paramparça iken piyasada bunca çeşitli aşk şarkısı olması aslında aşkın kendisinin var olmamasından mı acaba? Belki de birileri Gorki'nin üniversitelisi gibi bizim adımıza olmayan bir sevgiliye yazıyor bu satırları. Ve biz stadyumlarda toplanıp o mısraları dinlerken aşk varmış gibi yaparak ağlaşıyoruz. Yaralı kalbimizin sökükleri dikilirken bir yandan.